Ayrım 5, sayfa 28. 15 dakika sonra Zehra elinde tepsiyle odaya girdi. Gözleri kıpkırmızıydı. Sabah yediği dayaktan dolayı yüzünde de kırmızılıklar vardı. Mesut'un yüzüne nadiren bakan gözleri bugün hiç bakamıyordu. Başı önündeydi. Zehra, üvey anan seni fazlaca hırpaladı. Bundan sonra olmayacak, emin olabilirsin. Mesut Ağa konuyu değiştirme isteğiyle alfabeyi öğrenmeye çalışıyor musun diye sordu. Evet Mesut Ağam, ama dünden beri durumu görüyorsun. Baki'ye söyledim. Fırsat buldukça bana yardımcı olacak. Kimseye de söyleyemeyecek. Ona güveniyor musun? Evet, o ne ablasına ne de üvey anama benzer. Kime çekmişse bilmiyorum. Mesut tepsideki her şeyi yemişti. Zehra boş tepsiyle odadan çıkarken Yıldız'la kocasının yanından alt kata iniyordu. Tepsiye baktı. Sonra güya fısıldarmış gibi kocasının kulağına eğildi.
Bu muhakkak küçük ağanın koynuna girmiştir. Başka türlü bu kadar kendine bağlayamazdı, dedi.
Mehmet, Yıldız'ın kolunu hızla sıkarak,
sus be kadın, sana ne? Kardeşime iyi baksın da neresine girerse girsin. Sonra her şeyi bir şekilde hallederiz, dedi.
Zehra, duyduğu bu sözlerden öyle büyük bir acı, öyle büyük bir utanç duymuştu ki, sabahki dayağın 10 mislini yese ne bedeni ne ruhu bu kadar acımazdı. Zehra, Mesut Ağa'nın odasına mecbur olmadıkça girmemeye çalışıyordu. Ama fırsat bulduğu her an elinde Mesut Ağa'nın yazdığı alfabe ve bir kalemle Baki'den aldığı bir kağıt parçasına harfleri yazmaya okumaya uğraşıyordu. Baki'ye bir torba dolusu leblebi şekeri vaat etmişti. Ama onu nasıl alacağını bilmiyordu. Baki ise bu görevi bir oyun gibi algılamış, oyunda öğretmen rolünü kendine, talebe rolünde Zehra'ya vermişti. Arada bir ablasına sert çıkıp kaşlarını çatarak ''Daha çok çalışman gerek, bu iş tembel işi değil.'' diye çıkışıyordu. Hava soğuk olmasına rağmen güneşliydi. Sündüz Hanım büyük avludaki ocağın karşısında oğluna kavurmalı soğanlı patile yapıyordu. Zehra da onun isteklerini ve emirlerini yerine getiriyordu. Konağın kapısında Mesut Ağa göründü. Kat kat giyinmiş, boğazını yün örgü bir kaşkol ile sarmıştı. Ana ocağın karşısında biraz oturacağım. Günlerdir içeride bunaldım. Zehra endişeyle, Mesut Ağam ya üştürseniz diye sordu. Sündüz Hanım büyük bir kızgınlıkla, sen sus, her şeye karışma. Bunu duyan Mesut anasına döndü. O benim hemşirem. Bana bu kadar güzel bakmasaydı bu hale gelemezdim. Hemşirem, üşüdüğüm anda içeriye gireceğim söz derken teslim oluyorum gibisinden kollarını yukarıda kaldırmıştı. Sonra devam etti. Yalnız sana biraz sitem edeceğim. Kaç gündür bana kahve yapmıyorsun. Neden? Kusura bakma Mesut Ağam. Çok iş var. Unuttum herhalde. Hemen şimdi yapayım mı? Tamam. Hadi koş Zehra. Aceleyle mutfağa giderken ''Büyük hanım, siz de ister misiniz?'' diye sordu. ''Hayır, ben Yıldız'dan başkasının yaptığı kahveyi içmem.'' Bununla oğlunu da uyarmak istemişti. ''Sen neden kahveni yengenden istemiyorsun?'' gibisinden bir bakış attı. Zehra tek kişilik bakır cezvede orta şekerli kahveyi fincana boşaltırken deminden beri hareketlerini seyreden Mesut Ağa ne kadar yumuşak, sakin ve de her şeye rağmen mutlu bir ifadesi var. Sanki kahve pişirmiyor da doğanın sessizliğinde yanan odunların çıtırtısıyla dans ediyordu diye düşünüyordu. Tam o sırada konağın dış kapısının pirinç tokmağı hızla vurulmaya başladı. Zehra aceleyle kapıya koşup açtı. Karşısında mahallenin bekçisi Bekir Efendi, elinde de üstü sargılı sarı bir zarf vardı. Bunu gören Mesut Ağa da kapıya doğru yürümüştü. Bekçi ağanın okuryazar oğlunun karşısında görünce yarı hazır vaziyetine geçti. ''Ooo ağam sen ne zaman döndün? Hiç duymadık. Hoş gelmişsin.'' dedi. ''Sağ ol Bekir. Yeni geldim. Yakında döneceğim.'' Zehra sonraki sözcüğe takılmıştı. ''Yakında döneceğim. Yakında döneceğim. Mesut ağa.'' ''Elindeki zarf ne?'' diye sorarken zarfı almak için de elini uzatmıştı. Bekir ağa Zehra'ya bakarak ''Ne bileyim ağam, gelinli kızları mektupa zorlan çağırırlar. Şimdi de Zehra'yı mektebe göndermemizi isterler.'' dedi. Mesut Ağa gülerek Zehra'ya baktı. ''Hani burada gelinlik kız? O daha çocuk. okuması lazım. Milli eğitim doğru işler yapıyor. Haklılar. Öğretmen Ali hala Hüseyin Köyü Mektebi'nde mi? Diye sordu Mesut. Evet Mesut'um. Nereye gidecek? Memleketi orası. Şimdi mektebin baş öğretmenim. Sündüs Hanım ne gelenle ne konuşulanla ilgileniyordum. Onu Zehra'nın orada yani oğlunun yanında durarak iki erkeğin arasında laf dinlemesine fena halde kızmıştı. En yüksek perdeden bağırıyordu.
Kız Zehra! O iki herifin yanında ne duruyorsun? Gel işinin başına!
Zehra Sündüs Hanım'ın yanına koşarken Mesut, Bekir Efendi sen Ali'ye selamımı söyle. Ben yarın mektebe gideceğim. Bu konuyu da konuşurum. Hadi sağlıcakla, dedi. Mesut Ağa gem iskemlesine yeniden oturdu. Zarfı açtı. Sayın Veli, 16 yaşını tamamlamamış kız çocuklarına meclise çıkarılan kanunla ilk mektebe gitmek mecburiyeti konmuştur. Marif Vekilliğinin yolladığı ikaz niteliğindeki yazışmaları size bildirmek ve kanuna uygun hareket etmek durumundayız. 01.01.1935 doğumlu Musa kızı Zehra Dağlı'nın mektebe kayıt olması kanunen zorunludur. Buna mani olanlar cezalandırılacaktır. Elazığ Marif Müdürlüğü adına Hüseyin İlk Mektep Başöğretmeni Ali Tosunoğlu. Mesut Ağa uyarı mektubunu içinden okumuştu. Zehra ve Sündüs Hanım merakla bekliyorlardı. Zehra'nın da beklediğini gören Sündüs Hanım, ''Kız sen ne dikilip duruyorsun? Hadi bu hamur leğenini tahtaya kaldır da yıka!'' diye bağırdı. ''Ana, bu yazı bizden çok Zehra'yı ilgilendiriyor. İlk mektebe çağırıyorlar. Göndermezsek polis kuvvetiyle götürülecekmiş.'' dedi Mesut Ağa. ''Anam, bu hükümet ne değişler çıkardı. Gelinlik kızla mektebe mi gidermiş? Dünyanın civisi çıkıveydi.'' Dünyanın çivisi falan çıkmadı. Bir kadının erkekten daha çok okumaya ihtiyacı vardır. Çünkü çocuklarını büyütecek, onları eğitecek, en basit bir sual için çocuğunu kapı kapı komşulara göndermeyecek. Dünyada ne olup bittiğinden haberdar olacak. Ne yani? Bu beslemeyi de mektebe mi göndereceğiz? Ana, bu konuşma sana hiç yakışıyor mu? Yaptığı iş ne olursa olsun Allah karşısında ve kanun karşısında insanlar eşittir. Herkesin okumaya, çalışmaya, öğrenmeye hakkı vardır. Biz ona lüzumlu şeyleri zaten öğrettik. Çamaşır yıkar, yemek yapar, temizlik yapar. Ben ne bilsem o da onu bili. Sündüs Hanım çok dikkat ettiği düzgün konuşma merakını sinirlenince unutuyordu. Ana, sen de bir şey bilmiyorsun ki. Hatırlamıyor musun? Bilmediğim bir sual için 3 günün biri Efendigil'in kapısını çalardım ve çalarken de utanırdım. Benim anam babam niye cevap veremiyor diye. Sündüs Hanım öfkeyle ayağa kalktı. Önce şallarını silkeledi. Un artıkları havada uçuşurken Mesut Ağa'nın yutmasına neden oldu. Kaç gündür öksürmeyen Mesut Ağa öksürmeye başlamıştı. Zehra Ali'nin de su bardağı ve bir bezle koştu. Sündüs Hanım hala söyleniyordu. Aha, oğlu olmak sana yetmemiş. Bizden utan idin he? Zehra büyük hanım ne olur yapmayın. Bakın Mesut Ağam öksürmeye başladı deyince Sündüs Hanım elinin tersiyle onun eline vurdu ve söylenmeye başladı.
Sus be! Bakayım ki ayakla başlar ayak oli diyerek mutfağa yürüdü.
Zehra Mesut Ağam'ın yanından uzaklaşınca hemen elindeki bezi açtı. Neyse ki kan yoktu. Çok şükür ya Rabbi diyerek Mesut Ağa'ya bu sefer de saç ekmeğinin üzerine tatlı niyetine taze yoğurt kaymağı ve karakovan balı sürerek getirdi. Mesut Ağa'm siz artık odanıza gitseniz diye yüzünün yalvarcasına baktı. Mesut Ağa kalkıp yoğurt tabağını Zehra'nın elinden aldı. Konağın kapısına doğru yürürken Zehra ne üzül ne de kork. Sana ilk mektup diploması aldıracağım. Yeter ki çalış dedi. Sonra da sesini biraz alçartarak konuştu. Ha, Zehra, bana nüfus kağıdını getir. Vermezler ki ağam. Gizlice al, böyle bir iş için mübahtır. Ne saygısızlık ne de itaatsizlik sayılmaz. Mesut Ağa bu evde yaşayan hiç kimsenin Zehra'yı alıp mektebe götürmesine izin vermeyeceğini, yine hınçlarını ondan çıkaracaklarını biliyordu. Ertesi sabah erkenden kalktı. Zehra'nın erkenden kalkıp hazırladığı güzel bir kahvaltı yaptı. Kalınca giyindi. Ahırdan atı alıp çıkarken anasıyla karşılaştı.
Nereye oğlum sabahın köründe? Hekime gitmem gerek. Elazığ'da Rıza Can Katan adında çok iyi bir hekim varmış. Ona gideceğim. Dur, babanla gidersin. Ana, ben tüysüz oğlan mıyım da babam elimden tutup götürsün? Adamcağız içinden gücünden olmasın, ne gerek var? Diyerek uzaklaştı Mesut. Zehra altından sesleri işitilmez oluncaya kadar dinledim. Kendince 2 saat içinde dönebileceğini hesap ettiğinden 2 saat sonra yine dikkatle dışarıdan gelen Mesut Ağa'nın atının nal seslerini dinlemeye başladım. Cumhuriyet hükümetinin açtığı mekteplerin çoğu yeni inşa edilmişti. Gerçi bazısında sadece 2 derslik bulunuyordu. 3. sınıfa kadar bir derslikte, 4 ila 5. sınıf ise diğer derslikte öğrenim görüyordu. Bazen bir öğretmen her işi yapıyordu. Sabahtan öğlene kadar 4 ile 5. sınıflar, öğleden sonra da küçükler ders alıyordu. Neyse ki bu mektepte baş öğretmen Ali'nin dışında bir öğretmen daha vardı. Ali karşısında Mesut Ağa'yı görünce çok sevindi, çok şaşırdı ve bir o kadar da sevindim. "Oo, Mesut, ne ararsın sen buralarda oğlum? Fakülte açık değil mi?" Mesut, burada oluş sebebini dün kapıya gelen bekçiye kadar tüm olanları, evdeki kişilerin cahilce tavırlarını, yaşananları anlattı. Ali, bizden önceki nesil alışkanlıklarını bırakmaktan korkuyor. Bu korkunun içinde bir başka korku gizli ki, bunun kendileri de farkında mı bilmiyorum. Bana göre onlar yenilikleri, çağdaş düşünüp çağdaş yaşamayı, kendinden sonraki nesilden öğrenmeleri gerektiğinin farkındalar. Eğer eskiyi devam ettirirlerse, bilgili olmayı, öncülük etmeyi gençlere kaptırmış olacaklar. Yani sadece dünyaya getirip yedirdikleri, büyüttükleri için değil, bize yol gösterdikleri için de büyütme hakkına, hayatımız boyunca sahip olacaklar. Ali bir müddet düşündü. Galiba Mesut da tam olarak aynı fikirde değildi. Yok canım, onların bu kadar derin hesaplar yaptığını zannetmiyorum. Zaten hesap yapmıyorlar. Bu içgüdüsel bir şey. Ellerindeki otoriteyi hiçbir alanda kaybetmek istemiyorlar. Ali güldü. Oğlum sen filozof olsaydın, hayır ruh bilimi okusaydın deyince Mesut Ağa da güldü. Sen geleceğin insanını yetiştiriyorsun.
Bence senin okuman gerekli. Neyse, senden bir şey isteyeceğim. Bu kızın, yani Zehra'nın mektebe devam etmesine asla izin vermezler. Kabiliyetli, çok hanım bir kız. Onun biraz eğitilmesi gerek. Belki hayatı kurtulur. O bana yeniden bir can verdi. Ben de ona daha iyi bir yaşam hakkı için imkan yaratmalıyım. Yardım etmeliyim. Tabii ki ben bir müddet sonra Ankara'ya döneceğim. Bu kızı bir şekilde derslerden haberdar et. Gereken malzemeleri temin et. İmtihanlara girmesini sağla. Bunları benim için yapabilir misin? Ali Mesut Ağa'nın omzuna elini koyarak, senin için yapamayacağım şey yoktur. Senin yedirdiğin ekmekler sayesinde, aldığın defterler, kalemler sayesinde ben bu şerefli görevi yapıyorum. Ayrıca bu bir insanlık görevidir de, yalnız sana bir sualim var. Allah için doğru cevap ver. Bu kıza karşı bir şeyler hissediyor olmayasın. Bu kadar ilgi biraz. Arkadaş, bu gibi lafları bir daha duymayayım. Bu kız benim hayatımı kurtardı. Evimde barınan bir kız. Üstelik kız bile değil, çocuk. Sen de evdekiler gibi düşünme sakın. Çok ama çok kızarım. Neyse, bu kız sana emanet. Dışarıdan takip et ve ihtiyacı olunca müdahale etmeyi dene. Başa çıkamazsan bana haberdar ilet. Hadi dostum, kaydını yap, bekliyorum. Nüfus cüzdanını gizlice aldık. Hemen yerine koymamız lazım, dedi. Mesut mektepten ayrılınca Ali'nin sözlerini düşünmeye başladı. Kendi kendine söyleniyordu. Yok canım, bunların hepsi şaşırmış. Bir erkek çocuğu için bunları yapmaya kalksam kimse şaşırmaz. İşin içine cinsiyet girince yaşlısı gence hemen başka şeyler düşünüyor. Gerçi Zehra güzel bir kız, iyi huylu, becerikli ve merhametli. Ama bana ne, Allah kısmetini açık etsin diye söylendi. Bunları düşünürken hekimin muayenehanesine de gelmişti. Hekim Rıza onu çok dikkatlice muayene ettikten sonra evvelki raporlarla kendi edindiği kanaati karşılaştırdı. Yeni açılan ve Türkiye'de tam anlamıyla çalışan birkaç kurumdan biri olan Verem Savaş Derneği'ne bir karaciğer filmi çektirip getirmesini istedi ve ilave etti.